Ayrım 7.
Kurt dedi Di Benedito. Burası pislikle dolu bir yer. Sanki uzaydan gelen tuhaf yaratıklar tarafından yönetiliyormuş gibi. Elbette bu adamlar İtalyan yemeği gibi görünen ve kokan şeyleri yapıyorlar. Ancak bu yemeklerin Mars çamuru gibi tadı var. Buranın sahipleri yabancı yaratıklar. Sana bunu söylüyorum işte. Çilke gülerek yanıtladı. Hey bak ama şarap çok iyi. Di Benedito, şarap da bana içine kırmızı acı biber katılmış soda gibi tat veriyor dedi. Sen memnun edilmesi pek güç olan bir adamsın Paul. Hayır, ben aslında memnun edilmesi kolay birisiyim. Tüm problem de bu. Çilke içini çekti ve söylendi. Devletin 200 doları boşa gitti desene. Oh hayır, yaptığın jesti takdir ediyorum. Şimdi sorun nedir? Çilke ikisi için de espresso ısmarlayıp açıklamalarına başladı. Ben baba April'in öldürülmesi olayını araştırıyorum. Bu senin de izlediğin olaylardan biri Paul. Biz o adam üzerinde yıllar boyu kayıtlar tuttuk ama işe yarar bir şey ele geçiremedik. Adam emekliye ayrılmış ve dürüst bir yaşam sürdürmeye başlamıştı. Kimsenin ondan isteyebileceği bir şey kalmamıştı. Peki bu suikast neden işlendi? Herhangi birisi için pek tehlikeli olan bu şey neden düzenlenip yapıldı? Bu olay pek profesyonelce yapıldı, güzel kotarılmış bir iş. Çilke bilgi almak ister gibiydi. Nasıl oldu bu iş? Bana da hiç anlamlı gelmiyor bu adam öldürme işi. Siz mafyanın yüksek düzeydeki belalarını ortadan kaldırıp çok mükemmel bir işi başardınız. Buna şapkamı çıkarırım. Belki de baba April'i emekliye ayrılması için siz zorladınız. Ancak emekli oluşundan sonra adamın ortadan kaldırılması için hiçbir neden kalmamıştı. Peki adamın sahibi olduğu bankalara ne demeli? Paul prosunu yaktı. O sizin işinizin bir parçası olur. Biz yalnızca ayak takımının yaptığı kötü ve bayağı döküntülü işlerle uğraşırız. Tamam. Baba April'in ailesinden ne haber? Onlar uyuşturucu, kadın ticareti ve benzeri pis işleri yapıyorlar mı? Kesinlikle hayır. Hepsi büyük işleri olan ve toplumda önde giden 3 çocuğu vardı. Baba onların böyle olmalarını planladı çünkü. O çocuklarının kesin kes dürüst insan olmalarını istedi. Biraz susup konuşmasına ara veren Paul son derece ciddiydi. Bu istenmeyerek böyle olmuş bir durum değildi. Çünkü sık sık danışarak her şeyi ayarlamıştı. Onu öldürme işi de rastgele olmuş bir şey değil. Bir nedeni olması gerekir. Birisi bundan mutlaka çıkar sağlayacaktır. Biz de bu kişiyi arıyoruz işte. Peki baba April'in vasiyetinden ne haber? Kızı avukat Nicole yarın dosyayı infaz memuruna teslim edecek. Ben sordum, o da beklememi söyledi. Ve sen Paul, şimdi onu bekliyorsun öyle mi? Elbette dedi Paul. O genç kadın çok başarılı bir avukat. Nüfuzlu ve siyasal gücü bulunan bir avukatlık bürosu var. Ona karşı neden sert davranıp genç kadını sıkıştırayım ki? Şimdilik bekliyorum. Çilke, belki ben bundan daha iyisini yapabilirim dedi. Eminim sen yapabilirsin. Kurt Çilke, New York polisi dedektifleri şef yardımcısı Aspinella Washington'ı 10 yılı aşkın süredir tanıyordu. Aspinella, 1.80 boyunda, kısa kesilmiş saçları ve düzgün yüz hatları olan Afrika kökenli, Amerikalı bir kadındı. Emrindeki polislerle yakaladığı kişilere saldığı korkuyla ünlenmişti. Yaratılış olarak hep saldırgandı ve Çilke ile FBI'dan kesinlikle hoşlanmıyordu. Aspinella Çilke'yi bürosuna alırken, ''Kurt, sen gene benim kara derili kardeşlerimden birini zengin etmek için mi buradasın?'' dedi. Çilke gülerek yanıtladı. ''Hayır Aspinella, bilgi edinmek için geldim.'' ''Sahi mi? Şu kente 5 milyon dolara mal olduktan sonra bedava bilgi peşinde misin yoksa?'' Kara derili kadın polis, safari ceket ile sarımsı kahverengi pantolon giymişti. Ceketinin altından tabanca kılıfı görünüyordu. Sağ elinde insanın yüzünü ustura gibi kesecek şekilde tıraşlanmış elmas bir yüzük vardı. FBI bu genç kadının emrindeki dedektiflerden birine çok kötü davrandığı ve sonra olayın kurbanı olan polis insan hakları yönünden yargılanarak aklandığı için Aspinella şimdi de Çilke'ye karşı diş biler gibi görünüyordu. Çilke ayrıca onun iki dedektifini de cezaevine sokmuştu. Kara derlilerin oylarını alabilmek üzere şimdiki görevine getirilmiş olmasına karşın bu kadın polis kara derli suçlulara beyazlardan daha kötü davranmaktaydı. Sen masum insanları dövmeyi bırak, ben de durayım dedi Çilke. Aspinella dişlerini göstererek uzun uzun güldü. Gerçekten suçlu olmayan hiç kimseye suç yüklemedim bugüne kadar. Ben yalnızca Baba Raymond April'in öldürülüşünü araştırıyordum. Aspinella, senin bu işle ne ilgin olabilir ki dedi. Yerel bir çete kavgası bu. Yoksa sen bunu da bir başka lanet olası vatandaşlık davası haline mi getireceksin? Eh, olay bir para aklama ya da uyuşturucu sorunu olabilir. Nereden biliyorsun? Bizim muhbirlerimiz vardır. Aspinella birdenbire o ünlü öfke nöbetlerinden birine kapılmış gibi söylenmeye başladı. Siz düzüşken FBI ajanları, bilgi almak için ayağıma kadar gelir ama bana hiç bilgi vermezsiniz. Siz iyi polislere karşı bile onurlu davranmazsınız. Beyaz tabakadan penislerin çevresinde dolanıp durursunuz hep. Hiçbir zaman kirli işlere bulaşmaz, cehennemin ne olduğunu bilmezsiniz. Şimdi defol buradan hemen. Çilke yaptığı görüşmelerden aldığı sonuçlardan memnundu. Hem Di Benedetto hem de Aspinella Baba April'in öldürülüşünü enine boyuna araştıracak ama FBI ile işbirliği yapmayacaklardı. Olayı kendi içgüdülerine göre gözden geçireceklerdi. Özetle onlara rüşvet verilmişti. Bu inanışa varması için Kurt Çilke'nin bir nedeni vardı. Polise bir ödeme yapılmazsa uyuşturucu trafiğinin sürmeyeceğini biliyordu. Mahkemelerde geçerli olmasa da Di Benedetto ile Aspinella'nın büyük uyuşturucu işi yapan patronların bordrolarında yer aldığına ilişkin bazı bilgiler edinmişti. Babanın kızı Nicole ile görüşmeden önce Çilke bir kez büyük ağabey Valerius April'de şansını denemeye karar verdi. Bunun için yardımcısı Bill Buxton ile birlikte arabayla West Point'e gittiler. Valerius kara ordusunda albaydı. Kara Harp Okulu'nda askeri taktikler dersi veriyordu. Çilke, lanet olsun, bu ne anlama gelir ki diye düşünüyordu. Valerius, iki adamı askeri öğrencilerin yürüyüş talimlerini yaptığı geniş alana bakan büyük bürosunda kabul etti. Albay Valerius, erkek kardeşi Mark Antonio kadar incelikli değildi. Kaba da davranmıyordu. Çilke ona babasının düşmanlarını tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımıyorum dedi albay. Son 20 yılımın büyük bölümünü orduda ve buradan uzak yerlerde ülkeme hizmet ederek geçirdim. Mümkün oldukça aile içi kutlamalara katıldım. Babam yalnızca benim generalliğe yükselmemle ilgiliymiş gibiydi. Benim apoletime o yıldızları taktığımı görmek istiyordu. Yalnızca Tuğ General olmam bile onu mutlu edecekti. Yurtsever biri miydi? Valerius kabaca yanıtladı. Babam bu ülkeyi çok severdi. Askeri öğrenci olarak babanız sizi destekledi mi? Sanırım evet, diyen Valerius hemen ekledi. Oysa babam beni kesinlikle Tuğ General yaptıramayacaktı. Sanırım onun Pentagon'da etkisi yoktu ya da ben yeterince iyi değildim. Ama şimdiki durumumdan memnunum. Orduda bir yerim var. Babanızın düşmanlarına ilişkin bir ipucu veremeyeceğinizden emin misiniz? Evet, bir şey bilmiyorum dedi albay. Babam askerliği seçse büyük bir general olurdu. Ancak emekliye ayrıldığında her işini kapatmıştı. Babam kendi gücünü kullandığında öncelikle etkili bir güç olurdu bu. Babamın yeterli gücü ve malzemesi vardı. Babanızın birisi tarafından öldürülmüş olmasıyla fazla ilgilenmiş gibi görünmüyorsunuz. İçinizde bir öç alma isteği yok mu? Olaydan savaşta bir silah arkadaşımın öldürülmesinden daha fazla etkilenmedim dedi Valerius. Elbette ki o olayla ilgilendim. Kimse babasının öldürüldüğünü görmekten hoşlanmaz. Çilke bir soru daha sordu. Babanızın vasiyetinde neler olduğunu biliyor musunuz? Bunu kız kardeşim Nicole sormalısınız. O gün öğleden sonra biraz geç saatte Kurt Çilke ile Bill Buxton, avukat Nicole April'in hukuk bürosundaydılar. Burada tümüyle farklı şekilde karşılandılar. Nicole April'in odasına üç ayrı sekreter engelini ve aslında kadın olan ama erkek gibi görünen bir güvenlik görevlisine geçtikten sonra varabiliyordunuz. Bu güvenlik görevlisi iki saniye içinde hem Çilke'yi hem de Buxton'ı yere serebilirmiş gibi görünüyordu. Kadın güvenlik görevlisi bedenini bir erkeğin gücüyle hareket ettirmek üzere eğitmişti çünkü. Kadının kasları giysisinden taşmış ve göğüsleri aşağı doğru kayışlarla çekilmiş gibiydi. Güvenlik görevlisi kalın kazağının ve siyah renkli bol pantolonunun üzerine pamuklu kumaştan bir ceket giymişti. Çok iyi bir butiğin elinden çıkmış, koyu mor renkli tayyör etek giyinmiş olan güzel yüzlü avukat Nicole'ün onları selamlayışı pek içtenlikli değildi. Genç kadının kulaklarında iri altın halka küpeler vardı. Uzun siyah saçları parlaktı ve yüzünü çerçeveler gibiydi. Genç kadının yüz hatları pek düzgün ve sertti. Ancak açık bal rengi gözleri bu sert ifadeye ihanet ediyordu. Nicole soğuk bir sesle, "Sayın baylar, size yalnızca 20 dakikamı ayırabilirim," dedi. Mor ceketinin altındaki bluzu pek süslüydü. Bluzun manşeti Çilke'nin kimlik kartını almak üzere uzattığı elini neredeyse örter gibi oldu. Kartı dikkatle inceleyen genç kadın, görevli özel ajana sıradan bir soruşturmaya göre bu pek yüksek bir görev değil mi diye sordu. Kadının konuşma tonu Çilke'nin kulağına pek tanıdık geliyor ve onu biraz rahatsız ediyordu. Bu kendilerinin atladığı şeyi soruşturan FBI ajanlarına hitap eden federal avukatların ses tonuydu. Bir parça azarlar gibiydi. "Babanız önemli bir adamdı," dedi Çilke. Nicole kınayan sesle yanıtladı. "Evet, emekliye ayrılıp kendisini toplum yasalarının koruması altına sokana kadar öyleydi. Bu durumda babanızın ölümünü daha gizemli hale sokuyor. Ona karşı kin besleyen kişiler hakkında bize bilgi verebileceğinizi umut ediyoruz." "O denli kendinize güvenmeyin canım," diyen Nicole konuşmasını sert bir sesle sürdürdü. "Babamın yaşamını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Siz dahil pek çok düşmanı vardı. En kötü biçimde eleştirenler bile FBI kilise merdivenlerinde adam öldürdü diye bizi suçlayamazlar," diyen Çilke'nin sesi pek kuru çıkıyordu. "Ve ben babanızın düşmanı değil, yasayı uygulamaya çalışan biriydim. Bana göre emekliye ayrıldığında hepsini babanız satın aldığından düşmanı kalmamıştı." Bir an duran yetkili ajan ekledi. "Ne sizin ne de erkek kardeşlerinizin babanızı öldüren katillerin bulunmasıyla ilgilenir gibi görünmemesi bana pek tuhaf geliyor. Çünkü iki yüzlü değiliz. Babam bir aziz değildi. Oyununu oynadı ve bedelini ödedi." Bir an sustu genç kadın. "Bizim olayla ilgilenmediğimizi düşünerek yanılıyorsunuz. Aslında ben bir dilekçe verip bilgilenme özgürlüğü yasası gereğince babamın FBI'daki dosyasının bir kopyasını isteyeceğim. Umarım siz gecikme yaratıp düşmanım olmazsınız. Bu isteyeceğiniz sizin çok haklı ayrıcalığınızdır. Ancak belki siz de babanızın vasiyetnamesindeki maddeleri bana söyleyerek yardımcı olabilirsiniz." "Henüz vasiyetname üzerindeki çalışmalarım bitmedi," dedi Nicole. "Ama bildiklerime göre vasiyet hükümlerini yerine getirmekte görevli kişi sizsiniz. Şu anda içerdiği maddeleri biliyor olmalısınız." "Vasiyetnameyi onaya yarın vereceğim. Ondan sonra kamuya açık bir belge olacak." Çilke, "Şu anda bu konuda bana yardımcı olabilecek bir şey söyleyemez misiniz?" diye sordu. "Ben henüz erken emekliye ayrılmıyorum ki." "Öyleyse neden bana bugün bir şey söyleyemeyeceğinizi açıklayın." Nicole soğuk bir sesle karşılık verdi. "Çünkü bilgi vermek zorunda değilim." "Babanızı çok iyi tanırdım," dedi Kurt Çilke. "O gerektiğinde çok mantıklı davranırdı." Konuşmalarının başından beri ilk kez Nicole, babasını iyi tanıyan yetkili ajana saygıyla baktı. "Bu söylediğiniz çok doğru. Tamam, babam ölmeden önce parasının büyük bölümünü dağıtmıştı. Bize bıraktığı yalnızca bankaları oldu. Kuzenim Astor Viola, %51 ve erkek kardeşlerim ile ben bu bankalardan %49 pay alıyoruz." "İyi, şimdi bana kuzeninizi biraz anlatabilir misiniz?" "Astor benden küçüktür. Babamın yaptığı türden işleri hiç yapmadı. Ve biz hepimiz çok çekici ve çılgın bir tip olduğu için kuzenimizi çok severiz. Kuşkusuz şu anda ben yeğenimi eskisi kadar sevemiyorum." Kurt Çilke belleğini araştırdı. Astor Viola adına FBI'de hazırlanmış bir dosyayı anımsayamıyordu. Gene de öyle bir kaydın olması gerekir diye düşündü. "Kuzeninizin adres ve telefon numarasını bana verebilir misiniz?" "Neden olmasın? Elbette veririm. Ama bana inanın zamanınızı boşa harcıyorsunuz." Çilke özür diler gibi konuştu. "Bu işte ayrıntıları ayırmak ve temizlemek zorundayım ben." "Peki olay neden FBI'yi ilgilendiriyor ki? Bu yerel çetelerin işlediği bir cinayet." Çilke buz gibi bir sesle, "Babanızın sahibi olduğu uluslararası düzeyde iş yapan 10 banka vardı. Bunlar bazı kur karmaşalarına yol açabilirler," dedi. "Oh, gerçekten de öyle olabilir. Öyleyse ben de yeğenimin dosyasının bir kopyasını istesem iyi olur. Ne de olsa ben de o bankalarda pay sahibiyim." Genç kadın duygusuz bakışlarla ajana bakıyordu. Şimdi kendisinin de FBI tarafından izleneceğini sezinlemiş gibiydi. Ertesi gün Astor Viola ile görüşmek için Kurt Çilke ve yardımcısı Bill Buxton arabayla Westchester ilçesine gittiler. Arkasına bir koruluğa dayamış gibi görünen büyük evin ayrıca ambar ve ahır türü 3 ek binası vardı. Evin önündeki çayır demir parmaklıklarla çevrilmiş ve bir tarafına gene demir parmaklıklı bir bahçe kapısı yapılmıştı. Bu çayırda 6 at gezinmekteydi. Evin yan tarafındaki otoparkta 4 araba ile bir kamyonet duruyordu. Çilke arabalardan ikisinin plaka numarasını ezberledi. 70 yaşlarında bir kadın kapıyı açıp onları eve aldı. Sonra ses kayıt aygıtlarıyla dolu bir oturma odasına soktu. Burada 3 genç adam kullandıkları aygıtlarla ayakta duruyor, 2 genç de piyano ve davulun arkasında oturuyorlardı. Bu gençlerin kullandıkları diğer aygıtlar saksafon, klarnet ve gitardı. 4 gencin karşısında Astor Viola, mikrofon başında ayakta durup kaba bir sesle şarkı söylüyordu. Müzikten pek anlamayan Çilke bile bu tür müziğin dinleyici bulamayacağını söyleyebilirdi. Astor şarkı söylemeyi kesip, "Kayıt işlemini bitirmek üzere yalnızca 5 dakika süreyle beni bekleyebilir misiniz?" dedi. Daha sonra arkadaşlarım müzik aygıtlarını toplayıp gidecekler ve istediğiniz kadar süremiz olur konuşmak için. Genç adam oldukça yakışıklıydı. Boğazının orta kesimini kaplayan altın bir madalyon takmıştı. Çilke, "Elbette bu çok uygun olur," diye yanıt verdi. Astor yaşlı kadına, "Bu beylere kahve yap getir," dedi. Çilke bu söze memnun oldu. Genç adam yapay bir incelik göstermemiş, kahve ikramını tek sözle bitirmişti. Ama Çilke ile yardımcısı 5 dakikadan daha fazla beklemek zorunda kaldılar. Astor müzikçi gençlere banjo çalıp şarkı söyleyerek eşlik ediyordu. Bir İtalyan şarkısıydı bu. Şarkıyı söylerken kullandığı aksan pek kabaydı ve Çilke şarkının tek kelimesini anlayamıyordu. Oysa genç adamı dinlemek hoştu. Duş yaparken kendi kendinizin şarkı söyleyişini dinler gibi oluyordunuz. Sonunda müzikçi gençler gidince 3 adam oturma odasında yalnız kaldılar. Yüzündeki teri kurulayan Astor, "Müzik o kadar kötü değil de öyle değil mi?" diye sordu. Kurt Çilke genç adamdan hemen hoşlandığını algıladı. Astor 30 yaşlarındaydı ama bir oğlan çocuğunun canlılığıyla kendi kendisini ciddiye almazmış gibi görünüyordu. Uzun boyluydu ve bir boksörün ince beden hatları vardı. Yanık tenliydi. 15. yüzyıldan kalan portrelerde görülen değişik ve keskin yüz hatlarına sahipti. Pek gösterişçi biri gibi görülmese de boynuna 5 santim genişlikte altın plakadan yapılmış kolye takmıştı. Bu kolyede Kutsal Meryem Ana'nın madalyonu yer alıyordu. "Görkemliydi müziğiniz. Bir albüm mü hazırlıyorsunuz?" Astor iyi niyetli bir gülümseyişle güldü. "Çok isterdim. Oysa o kadar iyi değilim. Ama bu tür şarkıları çok seviyor ve yaptığım kayıtları çoğaltarak dostlarıma hediye ediyorum." Çilke hemen işe koyulmaya karar verdi. "Bu her zaman yaptığımız türden bir soruşturma. Amcanıza zarar vermeyi isteyen herhangi bir kişiyi tanıyor musunuz?" "Bir tanecik olsun tanımıyorum," diyen Astor'un yüzü ifadesizdi. Çilke buna benzeyen yanıtları duymaktan bıkmıştı. Herkesin, özellikle Raymond April'in bir düşmanı vardır diye düşündü. Bankalardaki paylarının denetimini miras olarak size bırakmış. Onunla bu denli yakın mıydınız? "Bunun nedenini gerçekten anlayamıyorum. Çocukluğumda onun en sevdiği kişilerden biri bendim. O bana bir iş olanağı yarattı. Sonra beni unutmuş gibi davrandı." "Ne tür bir iş olanağı bu?" "İtalya'dan iyi kalite makarna ithali işi." Çilke genç adama kuşkulu bir biçimde baktı. "Makarna mı?" Astor gülümsedi. Böyle tepkilere alışmıştı. Yaptığı aslında pek hoş bir işti. "Lee Iacocca'yı tanırsınız. Kesinlikle otomobil demez. Hep araba sözcüğünü kullanır değil mi? Şimdi benim yaptığım işte de kesinlikle spagetti ya da hamur işi demez. Her zaman makarna sözcüğünü kullanırız. Ve şimdi sen bankacı olacaksın ha? Fena halde başımı döndürecektir bankacılık işi." Dışarı çıkarlarken yalnız kaldıklarında Çilke yardımcısı Bill Buxton'a sordu. "Ne düşünüyorsun?" Yetkili ajan yardımcısı Buxton'ı çok severdi. Büroda yozlaşmamış biri olarak yardımcısına gerçekten güvenirdi. Arada yaptığı bu türden fikir alışverişleri kendisine büyük ölçüde yardımcı olurdu. Bütün bu insanların hepsi bana dürüstmüş gibi geliyor. Ama onlar her zaman öyleymiş gibi görünmezler mi? Çilke de, evet onlar her zaman öyle görünürler diye düşündü. Sonra bir şey aklına takıldı. Astor'un kolyesindeki madalyon hiç kımıldamıyordu. Çilke'ye göre bu konuda yapacağı görüşmelerden en önemlisi sonuncusu olacaktı. Bu görüşme şu anki New York mafyasının patronu ve Çilke'nin yıldırım saldırılarından Baba April ile birlikte yakayı sıyıran Timona Portella ile yapılacaktı. Portella kentteki işlerini batı yakasında sahibi olduğu büyük binanın çatı katındaki evinden yürütüyordu. Bu büyük binanın diğer bölümleri de gene onun kontrol ettiği yan kuruluş olan bir takım şirketleri barındırmaktaydı. Bina Fort Knox. ABD federal altın yedeklerinin bulunduğu çok sıkı güvenlik önlemleri altında korunan askeri kale, çevrenin notu. Kadar güvenlikli korunuyor ve Portella, New Jersey'deki malikanesine bu binanın çatısına konabilen bir helikopterle gidip geliyordu. Adamın tabanları New York'un kaldırımlarını pek az aşındırmaktaydı. Timona Portella, konukları Çilke ve Buxton'ı gösterişli mobilyalarla dolu ve kentin gökdelenlerinin olağanüstü görüntüsüne bakan kurşun geçirmez vitrin camlı pencereleriyle etkileyici bürosunda karşıladı. Mafya lideri koyu renkli takım elbise ve tertemiz beyaz gömleğiyle kusursuz giyinmişti. Çilke Portella'nın tombul parmaklı elini sıkarken adamın boynundaki koyu renkli kravata hayran kaldı. Odada çınlayan tenor sesiyle ''Kurt sana nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sorarken Portella odadaki Bill Buxton'ın varlığını yatsır gibiydi. ''April'in öldürülüşünü araştırıyorum'' dedi Çilke. ''Bana yardımcı olabilecek bazı bilgilerin sende olabileceğini düşündüm.'' Timona Portella ''Baba April'in öldürülmesi pek ayıp bir şeydi. Çünkü herkes onu severdi. Bunu kimin yapmış olabileceği benim için çok gizemli bir durum.'' Yaşamının son yıllarında April çok iyi bir adam olmuştu. O bir aziz haline gelmiş, gerçek bir aziz olmuştu. Ünlü milyarder Rockefeller gibi parasını çevresine dağıtmıştı. Tanrı aldığında ruhu tertemizdi, dedi. Çilke duygusuz bir sesle, onun ruhunu Tanrı almadı. Aşırı profesyonelce bir suikaste kurban gitti. Bunun bir nedeni olmalı, diye yanıtladı Portella'yı.